Ayrım 4. Bir Hristiyan Masalı. Mine G. Kırıkkanat. Sayfa 56. Avrupa Birliği'nin Mucidi Şarlman. İsa'dan sonraki 768 yılından öteye, bugünkü Fransızların ataları, Frankların tahtına her anlamda büyük bir kral oturdu. Kısa Pepin'in 1.93 metre uzunluğundaki oğlu 1. Charles'ın, Fransızca Charles, Latince Carolus'tur. İmparator olduğunda Almanlar tarafından Carolus Magnus, Fransızlar tarafından Charles Magne diye anılacak ve Türkçe tarihe Şarman adıyla geçecektir. Boyuna posuna uygun ihtirasları vardı. Hem Batı Avrupa'nın tartışması hakimi hem de Doğu Roma İmparatorundan daha büyük bir imparator olmak istiyordu. Bu amacını gerçekleştirebilmesi için kendisine imparator tacını giydirecek Batı Roma'daki papalık makamının Doğu Roma'daki Konstantinopolis Patrikliğinin üstünde sayılması gerekiyordu. 772'de Batı Roma papalık tahtına 1. Hadrianus çıktı. Frank kralı Charles tam yeni papa ile iş bitirmeye hazırlanıyordu ki, 773 yılında beklenmedik bir şey oldu. Babası Kısa Pepin'in yendiği Lombardların kendisi gibi genç hükümdarı ve Konstantinopolis'teki imparatora sadık Kral Desiderius, Büyük Konstantin'e atfedilen vasiyetin Batı Roma'yı doğudan koparmak için uydurulduğuna emindi. Konstantin'in bağışı diye anılan sahte metne dayanarak kurulan papalık devletinin meşruiyetini reddederek ordularıyla Roma'yı fethe çıktı. Tarih aktörleri değişmiş filmi yeni bir çekimle tekrarlıyordu sanki. Yeni Papa Hadrianus, yeni Frank Kralı Charles'dan yine Lombard istilasına karşı yardım istedi. Frank orduları İtalya'yı Lombardlardan kurtarmak üzere yeniden sefere çıktı. Yüzyıllar geçecek, yine aktörler değişecek ama aynı film bir daha çekilecekti. Ta ki zaman makinesi kırılana ve sonuç farklı olana dek. Birleştirmesi gereken dinin 1500 yıl süreyle ayrıştırıp savaştıracağı Avrupa halkları, Hristiyanlığın gerekçe gösterileceği çatışmanın başında peşrev çekiyorlardı henüz. 774 yılında Frank orduları Lombardları bozguna uğrattı. Yenik Desiderius'un krallık tacını da başına geçiren Charles, artık hem Frankların hem de Lombardların hükümdarı Charlemagne diye anılacaktı. Charlemagne, zaferini kutlamak için düzenlenen törende Konstantin'in bağışı vasiyetine uyacağını bir kez daha ilanla Papa Hadrianus'un sahte vasiyetten kaynaklanan uyduruk meşruiyetini resmen tanımış oldu. Latin ve Germen tarihine Carolus Magnus, yani Yüce Carolus olarak geçecek Charlemagne, hayalindeki Avrupa İmparatorluğunu kurabilmek için önce din ve dil birliğini sağlaması gerektiğini biliyordu. Zaten Papa'ya verdiği desteğin ardında da bu gaye vardı. Dinsel ayin dili ve usullerini kadim Roma Kilisesi'nin geleneklerine göre Latince'ye uyarladı. 789'da bir genelge yayınladı. Genelgede Hristiyan topluma ilişkin görüşlerini ve tebaasına ayinlerde izlenmesi gereken Latin ritüellerini açıklıyordu. O tarihten öteye Frankların Galya geleneği diye anılan ve Roma Kilisesi'nden farklılık gösteren ayin özellikleri özgün dili yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttu. Bu dönüşümün hem iktidarını güçlendirip hem meşruiyetini sağlamladığı Papa Hadrianus'un etekleri zil çalıyordu. Papa Hadrianus 795'te öldü. Yerine 3. Leo Papa seçildi. Cemaat ve ülkelerin başına ancak soy ağacı ya da savaşarak iktidar olunabilen tarihin bu çağlarında Hristiyanlığın meşru sözcüleri Papa dahil 5 meşru başpatriğin daha ilk yüzyıldan öteye herhangi bir otoritenin atamasıyla değil bir ruhban meclisinin seçimiyle saptanması ilginçtir. Hristiyanlıktan 600 yıl sonra ortaya çıkan İslamiyet'in hilafet ve imamet makamları tavsiye ya da tayinle saptanır. Tarihte çok az sayıda halifenin dini şura ya da halk tarafından seçildiği görülür. Eski papanın haznedarı ve kardinal düzeyinde bilgin bir papaz olan Leo, papalık tacını giyer giymez ilk iş Charlemagne'a bir mektup eşliğinde Aziz Petrus'un günah çıkarma belgesinin, Confessio, saklandığı sandukanın anahtarlarını ve Roma'nın sancağını yolladı. Charlemagne da kendisine Roma Kilisesi'nin koruyucusu olacağını yineleyen bir yanıtla birlikte Avarlardan aldığı ganimetin bir bölümünü gönderdi. Burada durup Avarlara ilişkin kısa bir bilgi vermek isterim. Avrupa'da konuşulan ilk Asya dili Türkçe. 6. yüzyıldan öteye Volga ile Tuna nehirleri arasındaki coğrafyaya yayılan Avarlar, kimi tarihçilerin Moğol, kimi tarihçilerin ise Hun, Göktürk ya da Uygur asıllı olduklarını iddia ettikleri ama Orta Asya'dan geldikleri kesin göcebelerdir. Kafkaslar, Kırım ve Ukrayna üzerinden Avrupa'nın ortasına kadar gelen bu savaşçı kavimler, kuşkusuz Orta Asya'nın her soyundan unsur içerir. Ne var ki Göktürk ve Uygur ağırlıklı olup Türkçe konuştukları bellidir. En ünlü hükümdarları Bayan Kağan'dır. Orta Avrupa'yı işgal edip Trakya ve Balkanlar'da Doğu Roma ordularıyla savaşan Avarlar 586'dan 597'ye kadar Selanik'i bile kuşatmışlardır. 7. yüzyılda bugünkü Macaristan'a çekilip yerleşik bir uygarlık kurmuş, günümüze hayret verici ustalıkta el sanatı objeler bırakmışlardır. Çöküş dönemine giren Avar Kağanlığı'nın sonunu Şarman getirir. Kurmak istediği Avrupa İmparatorluğu'nda yerleşik Hristiyan toplumlarını yüzyıllardır akın, fetih ve talanla tarumar eden pagan Avarlara yer yoktur. Slav ve Germenlerin de katıldığı Frank orduları 791'den 811 yılına kadar süren seferlerle Avarları haritadan siler. Frank orduları Avarların son sığınağı yüzyıllardır topladıkları ganimeti sakladıkları Ring Avar'ı talan ederler. Avarların bugünkü Macaristan'ın ortasına kurdukları kale kent. Balçık surlarla çevrili kale, çember biçimde olduğu için Batılılar tarafından Ring Avar diye anılır. Türkçesi yok ya da ben bulamadım. Avarların da yağma ve talanla edindikleri hazine öylesine muazzamdır ki Şarman'ın Aachen'deki Almanya sarayına 15 araba dolusu altın nakledildiği anlatılır. Şarman'ın Papa Leo'ya gönderdiği savaş ganimeti işte bu hazinenin bir parçasıdır. Zaten Avrupa İmparatorluğu'nun kuruluşunu da Avarlardan aldığı ganimetle finanse etmiştir. Teslim olanları zorla, sağ kalanları zamanla Hristiyanlaşan Avarlar, Bulgar, Macar ve Finlilere karışmıştır. Hatta Macarca ile Fince'nin Ural-Uygur kökenli diller oluşu ve birkaç yüz Türkçe kökenli sözcük içermeleri karıştıkları Avarların kültür mirası sayılmaktadır. Avar Kağanlığı'nın Avrupa'nın siyasal coğrafya oluşumunun başlangıcında yüzyıllarca süren varlığı bile bugün Avrupalıları Asyalılardan ayıran biricik etkenin ne ırk ne tarih ama din kültürü olduğunu ortaya koymaktadır. Papayı da döverler. 799 yılında Roma'daki papalık makamı müthiş bir komployla sarsıldı. Aziz Marco'ya adanan 25 Nisan günü geleneksel ayin kafilesinin önünde az süren Papa Leo iki saldırganın hışmına uğradı. Leo'yu atından düşürdüler, dövdüler ve üstündeki papalık kıyafetini parçaladılar. Saldırganlar bir önceki Papa Hadrianus'un yeğenleri olmakla seçkin kişilerdi. Amcalarının yerini alan Leo'yu Hristiyan imanını inkar ile küfürden, fuhuş ve zina günahı işlemeye birbirinden ağır cürümlerle suçluyorlardı. Leo'nun gözlerini oyup dilini kesmeye kararlıydılar. İddialar vahim ve halkı galeyana getirebilecek nitelikteydi. Saldırganların elinden kurtarılıp yargılanmak üzere bir manastıra kapatılan Leo'nun imdadına Şarman'ın Roma'da görevli temsilcileri yetişti. Papayı manastırdan alıp 200 kişilik bir maiyetle Saksonya'da bulunan Şarman'ın yanına gönderdiler. Gerek esas gerekse usulde İsa'nın yeryüzündeki temsilcisi sayılan papayı ancak ve yalnız Doğu Roma İmparatoru yargılayabilirdi. Ne var ki o sırada Konstantinopolis tahtında bir imparator değil bir imparatoriçe vardı. İrene. Oysa Şarman ve Papa Leo bir kadının imparator olamayacağı konusunda hemfikirdiler. Bu fikri Frankların ilk Hristiyan kralı Clovis'in 6. yüzyılda yürürlüğe koyduğu ve Salian Kanunu diye anılan temel yasanın kadınlara emperyal makamı yasakladığı gerekçesine dayandırıyorlardı. İmparatoriçe İrene'nin Pontifex Maximus yetkisini böylece reddeden Şarman, kendi makamının da papayı yargılamak meşruiyetine sahip olmadığının bilincindeydi. Ama Leo, Roma'da kendisine yöneltilen çok ağır suçlamalardan aklanmazsa, zaten imparator yokluğu çeken Hristiyan Avrupa üstüne bir de papasız kalacaktı. Şarman ne yapıp edip Leo'yu suçsuz çıkarmalı ama bunu meşru bir düzeneye dayandırmalıydı. Paderborn'daki sarayına krallığın ve kilisenin üst düzey temsilcilerinden oluşan bir yüksek kurul topladı. Sarayda bir ay kalan Papa Leo, bu süre içinde Şarman başkanlığındaki yüksek kurul tarafından uzun uzun sorgulandı. Bir yandan da Şarman'la ikili görüşmeler yapıyordu. Tarih sayfalarında kral ve papanın baş başa neler konuştuğuna ilişkin herhangi bir kayıt yok. Ama Şarman'ın imparator olmasının bu görüşmelerde kararlaştırıldığı tahmin ediliyor. Öte yandan pazarlıkta anlaşmış olmalılar ki, bir ayın sonunda masumiyetine yemin eden Leo'nun sözünü senet sayan yüksek kurul kendisini tüm suçlamalardan akladı. 799 sonbaharında Şarman'ın müşterileri soruşturmak ve cezalandırmakla görevlendirdiği silahlı külahlı Frank piskoposları eşliğinde Roma'ya dönen Papa Leo gayet iyi karşılandı. Aradan bir yıl geçti. Şarman toplam 46 yıl sürecek hükmünün 32. kışına girmişti. Taç giyme töreni 9. yüzyılın ilk Noel'i İsa'nın kutsal doğum gününe denk getirildi. Günümüzde Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg'u kapsayan toprakların tek hakimi Frank Kralı saray ekaniyle birlikte Roma'ya geldi. 25 Aralık 800 günü Aziz Petrus, San Pietro Bazilikası'nda düzenlenen tören her anlamda görkemliydi. Papa Leo, bazilikayı tıklım tıklım dolduran Frank soyluları ile ruhban sınıfı ileri gelenlerinin huzurunda Şarman'ı o güne kadar var olmayan Romalıların imparatoru ünvanı ile taçlandırdı. Aslı Roma imparatoru olan ünvanın ve tacın sahibi, emperyal başkent Konstantinopolis tahtındaki imparatoriçe Irene olduğundan Şarman'a özel bir ünvan uydurmak gerekmişti. 400 yıldır hükümdar yokluğu çeken Avrupa sonunda imparatoruna kavuşmuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse Büyük Charles Carolus Magnus emperyal tahtını çoktan hak ediyordu. Yarı kabili bir devlet olan Frank Krallığı'nı Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na dönüştürmekle Birleşik Roma'dan beri ilk kez siyasal bir Avrupa Birliği sağlamıştı. Avrupa tarihinin ortak efsanesi Şarman, 19. yüzyılda Victor Hugo'nun yazdığı La Légende des Thistles, Yüzyılların Efsanesi kitabından öteye birleşik bir Avrupa hayalinin atası olarak tanıtıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa topluluğunun kurucu üyeleri bu atalığı yeniden ortaya attı. Gerçekten de AB'nin temelini oluşturan Roma Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler tam da Şarman'ın kurduğu imparatorluğun üyeleriydi. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg. Günümüzde kurduğu imparatorluğun Avrupa'da bir Frank egemenliği olduğunu ileri süren kimi tarihçiler, AB'nin atası Şarman fikrine karşı çıkıyor ve ona daha çok Napolyon'un Avrupa'yı işgalle kurduğu kısa ömürlü imparatorluğun fikir babalığını yakıştırıyorlar. Dahası bu birliğe ortak din dili olarak kabul ettirdiği Latince Avrupa'nın bir ucundan ötekine yayılmıştı. İngiltere'den Almanya'ya tüm ruhban ve bilginler artık Latince konuşarak, yazarak anlaşıyorlardı. Bu durum ileriki yüzyıllarda halkların konuştuğu değişik dillerin hiç olmazsa aynı alfabe, Latin alfabesiyle yazılmasını sağlayacaktı. Yeni imparatorun arması başı sola dönük Roma kartalıydı. Şarman, böylece ilk Hristiyan Frank kralı Clovis'in simgesi zambak olan Merovenj hanedanı ile ilişkisini kesiyor ve kendi Frank hanedanı Karolenjleri Antik Roma'nın emperyal devamı olmak iddiasıyla donatıyordu. Ne var ki tarih, ileriki yüzyıllarda Fransız aristokrasisini yeniden zambakla betimleyecek, zaten son Fransız kralının kafası da savunmasız bir zambak çiçeği gibi biçilecekti. Şarman'ın imparator tacını giymesiyle Antik Roma mülkü 9. yüzyılın başında fiilen 3 rakip devlete bölünmüş oldu. Doğu Roma İmparatorluğu, Konstantinopolis, Arap İmparatorluğu, Bağdat ve Karolenj İmparatorluğu, Aachen. Bir bölünmenin ötesinde Akdeniz'i çevreleyen eski imparatorluktan yeni bir dünya yeni acılara doğuyordu. Akdeniz'i 3 özgün kültür arasında bölen ve çoğu kez birbirleriyle çatıştıran bu ayrışım günümüzde de sürmektedir. Düşünün ki Avrupa'nın tarihini yazacak ve tüm dünyanın kaderini etkileyecek olgu, Papa'nın Şarman'ı Romalıların imparatoru ilan edebilme yetkisiydi. Papa Leo hangi meşruiyete dayandırıyordu bu yetkiyi? Baştan sona sahte bir belgeye, papalık makamının meşruiyetini sağlayıp mülkünün tapusunu sunan vasiyete, Konstantin'in çakma bağışına. Yeryüzünde gelmiş geçmiş tüm jeopolitik oluşumlar, egemenlikler ve hatta iktidar ünvanları, rakip güçler arasındaki savaşlar ya da anlaşmaların sonuçlarıdır. Bu savaş ve anlaşmaların temelinde çok yalan vardır. Soyluluk ünvanları dahil hemen tüm egemenlik meşruiyetleri sahte öykülere, efsanelere dayanır. En meşru efsane zemini de dindir. Dolayısıyla jeopolitik oluşumların kaynağına inildiğinde mutlaka dine dair bir yalan bulunur. Bu yalan ya kutsal kitabın duruma göre ayarlanan bir yorumudur ya da tahrifatı. İstisnasız tüm dinler iktidar savaşlarının aleti olmuş, hiçbirisi egemenlerin manipülasyonundan kurtulamamıştır. Ama tarih boyunca dinleri jeopolitik çıkarlara uygun hale getiren bu yalanların hiçbiri insanlığın geleceğini, Büyük Konstantin'in sahte vasiyeti kadar etkilememiş, dünyanın siyasal coğrafyasını böylesine derinden ve kalıcı olarak biçimlememiştir. İşte bu yüzdendir ki Donatio Costantini başlığıyla Vatikan'ın gizli arşivlerinde yer alan Konstantin'in bağışı belgesi, dünya tarihinin en büyük sahtekarlığı Avrupa'yı Asya'dan ayıran siyasal coğrafyanın temel yalanıdır. Çağ dışı egemenlerin hepsini hem boyu posu hem de iktidar gücü ve zenginliğiyle fark eden şarmana taş giydiren Papa Leo, Avrupa'ya bir imparator armağan etmekte kalmıyor, makamına kendisinden sonra oturacak papaları da imparator tayin etme yetkisiyle donatıyordu. Bütün bunlar Konstantin'in sahte vasiyetine sözlü atıfla yapılıyordu. Çok akıllıca, belki de tarihin ilk ve en başarılı PR operasyonu gerçekleştiriliyordu. Yazılı halini zaten çok az kimsenin gördüğü yüzmece bağış belgesi, toplumsal belleğe önce sözlü atıflarla yerleştirildi. 40 kez söylersen olur benzeri bir taktikle, zaman içinde sözüne alışılıp varlığı tartışılmaz hale gelince, yani yıllar sonra papalık fetvalarının arasına katılacak ve yazılı dogma statüsüne kavuşacaktı. Ama o zamana daha zaman vardı. Doğu Roma'ya damat adayı Şarman. Şarman, Papa Leo'nun elinden bir taç giymesini giymişti. Ama kafasına uyarlanan tacın ve adının önüne takılan Romalıların imparatoru unvanının meşru olmadığını biliyordu. Konstantinopolis tahtında Pontifex Maximus unvanını ve kadim tarihin tacını taşıyan bir Roma imparatoru oturduğu sürece, Avrupa'ya hakim olsa da Hristiyan aleminin imparatoru o değildi. Şarman'ı Büyük Konstantin'e atfedilen vasiyetin sahteliğini görmezden gelmekten, Papa'yı yetkisi olmadan yargılamaya, kendisine alternatif bir imparator unvanı ve uyduruk bir taşla Roma'nın geleneksel meşruiyetinden ayrılmaya iten birden fazla jeopolitik neden vardı. Ama bu nedenlerden belki de en önemlisi, kadim Roma tahtında bir kadının oturuyor ve meşru Roma imparatoru unvanını bir imparatoriçenin taşıyor olmasıydı. 60 yaşına bastığı 802 yılında, birisi doğum sonrası ölüp diğerlerini boşadığı 5. karısıyla 6. karısı arasındaki geçici bekarlık dönemlerinden birini yaşıyordu. Önüne tarihi bir fırsat çıktığını düşündü Şarman. Eğer imparatoriçe Irene'i kendisiyle evlenmeye ikna edebilirse hem kendisi için uydurulan imparator unvanı meşruiyet kazanacaktı, hem de Batı ile Doğu Roma'yı bir tek tacın kendi tacının altında birleştirmiş olacaktı. Üstelik imparator kocası Leo'nun geceliyle öldüğü 780 yılından beri çok sayıda aşığı eskiten ama kimseyle evlenmemiş olan imparatorcu Irene'nin 48 yaşına rağmen çok güzel bir dul olduğu söyleniyordu. Aslında iki hükümdar arasındaki yakınlaşma fikri yeni değildi. Doğum yeri dolayısıyla Atinalı diye de anılan Irene, henüz naibe olduğu sırada Şarman'a elçiler göndermiş, Roma tahtının varisi biricik oğlunu Frank kralının çok sayıda kızından biriyle evlendirmek istemiş, kabul de görmüştü. 781 yılında nişan anlaşması yapıldığında damat adayı 6. Konstantin 10, gelin adayı Rotrud 6 yaşındaydı. Ne var ki Irene, nişandan 6 yıl sonra artık 16 yaşındaki oğlunun bizzat istediği bu evlilik projesinden vazgeçti. Zaten imparatorluk tacı için oğlunu da feda etmeye hazırdı. Yaşı çoktan gelmesine rağmen türlü çeşitli entrikalarla tahta çıkması önlenen 6. Konstantin, 797 yılında annesinin emriyle gözleri oyularak öldürüldü. Bu cinayetten de anlaşılacağı üzere Atinalı Irene, zaten 20 yıldır naibe olarak oturduğu Roma tahtını tek başına sahiplenmek uğruna oğlunu bile katleden, iktidar uğruna her şeyi yapabilecek hırslı bir kadındı. 797 yılından öteye imparatoriçe tacını taşıyordu. Şarman'ın evlilik teklifini iletmekle görevli elçiler, Konstantinopolis'e vardıklarında Doğu Roma tam da imparatoriçenin yanlış politikaları yüzünden bir kıtlık dönemi yaşıyordu. Hazine öylesine erimişti ki tebaası Atinalı Irene'den nefret etmekle danışmanları birbirini yemekteydi. Er geç bir isyan ya da darbe girişimi kaçınılmazdı. İmparatoriçe Irene, bu ahval ve şerait altında ortaya çıkan Şarman'ın evlilik önerisini kurtarıcı bir fırsat görüp olumlu karşılamak niyetindeydi. Kocalık adayının bizzat kendi unvanı rakip bir imparator, Doğu Roma Kilisesi'ne göre dinden sapmış biri ve sahtekar olması umurunda bile değildi. Şarman'la nikahlanarak önce kendi canını, sonra da imparatorluğunu parçalanmaktan kurtarabileceğini düşünüyordu. Ne var ki, Konstantinopolis saray erkanı ve tebaası aynı görüşte değildi, hem de hiç. John Julius Norwich, Bizans yapıtında bu görüş farklılığını şu sözlerle anlatır. Doğu Romalılar için Şarman'ın kendinden menkul tacı ve ünvanı kabul edilemez bir haddini aşmışlıktan öte bağışlanmaz bir günahtı. Onların imparatorluğu çifte kutsallık temeline dayanıyordu. Gökyüzünde bir tanrı olduğu gibi yeryüzünde de bir imparator vardı. İkincisi olamazdı. Üstelik Batılı prenslerin aksine kadınlara hükümdar olmayı yasaklayan bir yasası yoktu Doğu Romalıların. Evet, imparatoriçe İrene'den nefret ediyorlardı ama tahta çıkma hakkını ve hükümdarlık meşruiyetini asla tartışmayı açmamışlardı, açmazlardı. Dolayısıyla imparatoriçelerinin okuması yazması bile olmayan bir barbarın evlenme önerisini anında reddetmek yerine kabul etmek eğilimini göstermesi onları çileden çıkardı. Bu kadarı fazlaydı. İmparatoriçe İrene'nin tebaası, kırmızı bağcıklı gülünç pabuçlar giyen bu zevksiz ve kaba Frank, anlaşılmaz bir dil konuşan ve imza atmayı bile beceremediği için mühür kullanan bu cahil barbarı imparator olarak kabullenmeye hiç mi hiç razı değildi. Nitekim razı olunmadı. İmparatoriçe İrene'nin hava almak için Konstantinopolis'e yakın bir bağ evinde dinlenmeye çekilmesini fırsat bilen bir grup Roma soylusu ve yüksek rütbeli subay 31 Ekim 802 günü Büyük Sarayı ele geçirdiler. Bugün Sultanahmet Meydanı olan hipodromda topladıkları halk meclisine İrene'nin tahttan indirildiğini açıkladılar ve yerini sarayın haznedarı Nikeforos'u imparator ilan ettiler. Atinalı İrene, bağ evinde tutuklanarak askeri konvoy eşliğinde başkente getirildi. Önce Büyükada'da kendi iktidarı sırasında yaptırdığı manastıra kapatıldı. Birkaç ay sonra bir manastıra başrahibi sıfatıyla Lesbos, Midilli Adası'na sürüldü. Ama eski imparatoriçe rahibeliğe mi dayanamadı, sürgün yaşamını mı bilinmez, tahttan indirilmesinin üstünden bir yıl bile geçmeden 9 Ağustos 803'te Midilli'de öldü. Cenazesi başkente getirilerek Büyükada'daki manastırına gömüldü. Doğu Romalılar, soyunu küçümsedikleri ve ünvanını gayrimeşru saydıkları Şarman'ın pençesine düşmekten kendi imparatoriçesini feda ederek kurtulmuştu. Ama kadim imparatorluk asla sindiremeyeceği bir oldu bittiye getirilmişti. Batı'da gülünç bir kabile reisi kendisini imparator dedirtmekte ve tacını da Roma'daki papanın elinden giymekteydi. Hristiyan dünyasının altından geçen fay hattında derin bir çatlak açılmıştı. Bu çatlak dünyayı ikiye ayıracak büyük depremin habercisiydi. Atinalı İrene'nin tarihte aldığı yere gelince. Zamanın günceleri İrene'nin tutuklanmasından ölümüne değin başına gelenleri büyük bir vakarla karşıladığını yazar. Devrik imparatoriçenin cinayetlerini unutan Doğu Roma Kilisesi, kendisini ikonaları yeniden serbest bırakan hükümdar olarak anımsamayı yeğlemiş ve azize ilan etmiştir. Öldüğü 15 Ağustos tarihi Ortodoks takviminde Azize İrene'nin anıldığı gündür. Şarman köprüleri atıyor. 809 yılında Ağaçen'de topladığı konsil, Şarman'ın kendinden menkul ama iktidar gücü tartışmasız bir imparator olarak Batı Hristiyanlığını Doğu Hristiyanlığından farklılaştırma kararını açığa çıkardı. Bu konsilde Şarman'ın direttiği Baba Tanrı ile Oğul İsa'nın irade aynılığı diye özetleyebileceğimiz Filok kuramı 325 yılındaki İznik Ekümenik Konsili'nde belirlenen kredo, yani inanç birliği dogması bozularak kabul edildi. Üstelik İznik Konsili'nin kredo dogmasını savunan Papa bile Şarman'ın baskısına boyun eğmek zorunda kaldı. Doğudaki Hristiyanlar Yuhanna İncil'ini ayet 15.26 hiçe sayan bu yeni kredo kuramına çok hırslanırlar. Ancak ellerinden bir şey gelmez. Kadim ve kutsal Roma'nın Konstantinopolis tahtında oturan meşru imparatoru Nikeforos, Şarman'ın böyle bir konsil toplayacak ve dini kural koyacak imparatorluk ünvanı resmen reddetmesine karşın Şarman'ın oğlu İtalya Kralı Pepin'in Venedik'i Doğu Roma'dan koparmasını da önleyemez. Çünkü imparatorluğun doğusunda Harun Reşid'in ordularını durdurmaya çalışmakta ve batıda Bulgarlarla savaşmaktadır. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 71.